Ayrım 21. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 201. Ben ve Yado önce Hozat'ta bir aile dostumuzun evine gidecektik. Bu dostumuz bizi Elaziz'e götürecekti. Ama Elaziz'de Abdullah Paşa ile aşiret arasında aracılık eden ve bize yollarda yardımcı olan başka insanlar da vardı. Bunların isimlerini şimdi hatırlamıyorum. İkimiz de tehlikeli bir yola çıktığımızın bilincindeydik. Birilerinin bu görevi üstlenmesi gerekirdi. Görevi yerine getirirken işin içinde kurşuna dizilme, öldürülme olasılığı da vardı. Ama ölüm zaten her gün etrafımızda kol geziyordu. İkimiz de ölümden, idamdan korkmuyorduk. Şerefli bir ölüm bizi ürkütmüyordu. Çünkü onurumuzdan başka kaybedeceğimiz bir şeyimiz kalmamıştı. Bu bizim üstün yanımızdı. Çok ağır ve acılı ve çileli savaş yıllarında bazı insanlar çıldırıyor. Bazıları ruhunu ve azmini yitirip muhbir olacak kadar küçülüyor, yaltaklanıyor. Bazılarının da bir noktadan sonra ruhu çelikleşiyor, insan bir onur abidesine dönüşüyor. Gövdenin perişanlığına rağmen insan manen güçleniyor, korku kalmıyor, korku uçup gidiyor. Acılarla yoğrulduğu halde yılmayan ve direnmeye karar veren bir insanın gövdesi yok edilebilir. Ama yüce ruhu asla teslim olunamaz. Çektiğimiz acılar yanında artık ölüm bile hafif kalıyordu. Hatta aşiretimizin elçisi olarak şehre inmek, halkımıza faydalı olabilmek ikimiz için de bir onurdu. İkimizin de hoşuna gitmişti. Bize güvenilmesi, bu görevin bize verilmesi onurumuzu bir kat daha yüceltmişti. Önceden planlandığı gibi bizimkiler bizi Hozat'ın gördüğümüz bir noktaya kadar getirdiler. Biz iki çocuk daha sonra binbir zahmetle karlı yollara açtık. Hozat'taki adrese vardık. Bir gece o evde yattık. Ama evinde iki kaçak yattığı halde adam fazla rahatsız olmadı. Herhalde aracılık yapacağını Abdullah Paşa da biliyordu. İkinci gün bu aracıyla birlikte önce Elaziz'e sonra Paşa'nın makamına gittik. Abdullah Paşa babamın vurulduğunu, yetim kaldığımı biliyordu. Bize üzüntülerini bildirdi, başsağlığı diledi. Bize iyi davrandı. Şiddetten, ölümlerden bıktığını ifade eder gibi bir tavırla artık kesinlikle öldürmek yok. Teslim olanlar batıya sürülecek. Hem batıda arazi de verilecek. Gittiğiniz yerlerde tarlalarınız olacak, iskan edileceksiniz dedi. Genelkurmay'ın emri var, bundan sonra hiç kimse öldürülmeyecek diye bize şeref sözü verdi. Bizi ikna etmek, inandırmak için bütün maharetini kullandı. Çünkü ancak biz ikna olursak dağdakiler Elaziz'e gelmeyi kabul ederdi. Abdullah Paşa ayrıca liderimiz Said Han Ağa'ya verilmek üzere bir mektup yazdı ve bize verdi. İnce ince dağdakilerin durumunu sordu Abdullah Paşa. Biz birçok erkeğin ayaklarının donduğunu, kötü durumda olduğunu söylemedik. Çünkü Kopo bize öğütlemişti. Zayıf yanlarımızı sezdirirseniz aşiretimiz zarar görür. Sakın perişan olduğumuzu Elaziz'de kimseye söylemeyin demişti. Önceden tanıdığımız ve güvendiğimiz birçok Elazizli aile dostlarımız da son 4 aydır teslim olan binlerce kişi trenlerle batıya sevk ediliyor. Artık silahsız insanları öldürmüyorlar. Kara trenler aylardır Dersimlileri her gün batıya taşıyor dediler. Biz ikimizi Elaziz istasyonuna götürdüler. İstasyonda vagonlara doldurup batıya sürülen Dersimlileri bize gösterdiler. Gözümüzle görünce biz ikimiz de ikna olduk. Ama önemli olan dağdaki büyüklerimizin bize inanması ve güvenmesiydi. Batı Dersim'in en sağlam doğal kalesi olan Ali Boğaz Deresi'ne yabancı güçler asırlardır girememişti. Bu kale ilk defa 38'de işgal edilmişti. Dersim ilk defa yenilmişti. Bölgemizdeki doğal kale düşmüş ve sivil halkın, zavallı çocukların sığınacağı bir bölge, bir köy kalmamıştı. Yüzyıllardır bu dağlarda özgür bir yaşam sürdüren kabilelerimiz, halkımız ilk defa hayatlarını başkalarının ellerine teslim edecekti. Bunu kabullenmek kolay değildi. Ayrıca ta Osmanlı'dan beri yaşanan kötülüklerden dolayı halkımızın güveni de kalmamıştı. Yado ile beni askeri ciple Hozat'a kadar gönderdi Abdullah Paşa. Askeri ciple Hozat'a giderken yolda cip içinde babamı hatırladım. Zihnimden birçok soru geçti. Babamı öldürten de bu paşaydı, bizi ciple gönderen de bu paşa. Demek ki insanlar isteseler hep iyilik de yapabilirler. Barış ortamı oluşuyordu. Ama artık barış geri gelse bile benim gibi yetim kalanların anne ve babalarına tekrar ulaşmaları mümkün değildi. Savaş benim gibi birçok insanın kalplerinde onarılması imkansız yaralar açmıştı. Hozat'tan sonra dağlara yönelirken bizimkileri tanıyan, aracılık yapan iki Dersimli de bizimle birlikte yarı yola kadar geldiler. Biz ikimiz dağdakilere ulaştık. Tüm gördüklerimizi bizimkilere anlattık. Aile dostlarımızın namus ve şeref üzerine yemin ettiklerini de söyledik. Artık kimse öldürülmeyecek, Batı Türkiye'ye sürgün edilecek, Batı'da tapulu arazi verilecek dedik. Büyüklerimiz söylenenlerin doğruluğuna inandılar çünkü aracı olanları önceden iyi tanıyorlardı ve onlara güveniyorlardı. Dağdakiler Hozat üzerinden Elaziz'e gitmeye karar verdiler. Aslında buna anlaşma ya da uzlaşma da denilebilir. Devletin amacı o bölgeyi insansızlaştırmaktı. Bizimkiler de bu ölümlere son verme amacındaydı. Kopo çoğunluğun kararına saygı duydu. Kendisinin yakın akrabalarıyla dağda bir müddet kalmasının gerektiğini söyledi. Uzun süredir sessiz kalan ev sahibi Hasan, Kopo komutanlara mı güvenmiyordu yoksa teslim olmaya mı karşıydı diye sordu. Bu konuda kesin bir bilgim yok diyen Keko, sadece büyüklerimiz bize Kopo'nun bir müddet sonra dağdan ineceğini söylediler diye cevap verdi. Ve devam etti. Aynı günlerde Kopo'dan ayrılarak topluca dağlardan Hozat'a doğru inmeye başladık. Aramızda ayakları donarak çok kötü olanlara basit sedyeler yapılmıştı. İçimizde güçlü kuvvetli iki kişi hızlı adımlarla Hozat'a ulaştı. Koçan aşireti geliyor diye haber verdi. Aracılar bu haberi hemen telgrafla Abdullah Paşa'ya bildirmişti. Askerler bizi Hozat'a varmadan ciplerle karşıladı. Olayı duyan Hozat halkı geçtiğimiz yolların etrafına yığılmış, merakla bizi seyrediyorlardı. Aralarında Dersimce konuşuyorlardı. Bazıları yazık perişan oldular diyorlardı. Bazıları da bu yiğit aşiret iyi ki teslim olmadı direndi ve çoğu kurtuldu diye konuşuyorlardı. Korkudan ilk teslim olan aşiretler hepsi topluca kurşuna dizildiler. Soyları kalmadı, soyu sopu kurudu, ocakları söndü diyorlardı. İkinci gün Ankara'dan gelen gazetenin biri Dersim'in yenilmez milli kahramanları Koç Uşağı aşireti teslim oldu diye başlık atmıştı. Bu haberi okuyanlar bize iletiyor ve onurlu mücadelemize, onurlu direnişimize saygı duyuyorlardı. Ben halkın söylediklerini, yazılanları duyunca babamı ve kardeşimi kaybettiğim halde kaçmasaydık soyumuz kuruyacakmış gibi düşüncelerle kendimi teselli ediyordum. İçimdeki dayanılmaz acılara ve yetim kalmama rağmen aşiretin onurlu direnişi zedelenmesin diye dışa karşı başımı hep dik tutuyordum. Biz teslim olduktan ve Batı'ya sürgün gönderildikten 2 ay sonra af çıktı. Sürgüne gönderme işi de durduruldu. Artık kimseyi sürgüne göndermediler. Eğer 2 ay sonra af çıkacağını ve sürgünlerin olamayacağını önceden öğrenebilseydik, teslim olmaz dağlarda 2 ay daha beklerdik. Ve bizim aşiretle Ege'ye, Batı'ya sürülmezdi. Sürgündeki acıları yaşamamış olurduk. Deman aşireti bizden 2 ay fazla dağda kaldı ve direndiği için sürgüne gitmedi. Bizden 2 ay sonra Abdullah Paşa ile aracılar kanalıyla anlaşarak, uzlaşarak dağı terk edip tekrar eski köylerine indiler Demananlar. Bizim aşiretin kadınlarını ve küçük çocukları tanış akrabaların köylerine bırakmıştık. Hozat üzerinden teslim olan bizim gruptakilerin hepsi erkeklerdi. Hatırladığım kadarıyla Saitan Ağa, Lolo Cemzi, ikisi kardeş olan Halit ile Şahin, İbrahim, Ali Musahi, Hayri'nin babası ve daha birçok erkek vardı. Hozat'tan sonra Elaziz'e vardık. 1939'un Mart ayında Elaziz'e geldik. Dağda donmaktan dolayı ayakları simsiyah olan Cemşi Ağa ile birlikte birkaç kişi Elaziz'de askeri hastaneye yatırıldı. Bizleri Batı Türkiye'nin değişik vilayetlerine dağıttılar. Kayseri'nin doğusundaki bölgeler sürgünlere yasaktı. Bizim aşiretin kadınları ve çocukları sonradan Ovacık üzerinden başka şehirlere sürgün edildi. Böylece aileler parçalanmış oldu. Şu anda aklıma gelen Kopo ile ilgili ilginç bir anıyı sizlere anlatmak istiyorum. Sürgüne gönderilmek için Elaziz'in ana caddesinden istasyona götürülüyorduk. Bizimkilerin içinde boylu boslu, adı İbrahim olan biri vardı. Etrafımıza yığılan millet Kopo'nun da içimizde olduğunu sanıyordu. Bir gün önceki gazetede yazılan Dersim'in milli kahramanları teslim oluyor haberinden dolayı bize karşı ilgi artmış, Elaziz halkı yollara dökülmüş, bizim geçtiğimiz ana caddeye bakan tüm pencereler bizi seyreden kafalarla dolmuştu. Halk ün yapmış olan Kuo-po'yu çok merak ediyor ve yakından görmek, tanımak istiyordu. Bize sürekli Kuo-po hangisidir diye soruyorlardı. El-Aziz halkından biri bizimkilerden uzun boylu İbrahim'i eliyle göstererek, "Bakın Kuo-po bu yiğittir," dedi. Bizimkilerden biri, "Kuo-po aramızda yok, dağda kaldı," deyince halkın içinden bir diğeri tiz sesi ve El-Aziz şivesiyle, "Babo, ben size diyeyim ki bu uyuz kedi Kuo-po olamaz. Bana inanmıyorsunuz," diye yanındakilere kızar gibi yüksek sesle konuştu. Bitkin, kederli ve üzgün durumda olan bizler bu sözlerden dolayı gururlandık. Bizim İbrahim ise yüzüne karşı yapılan hakarete üzüleceğine, halk Kuo-po'yu kahramanlaştırdığı için onun da göğsü kabardı. Kuo-po'yu görmeyen, tanımayan halk onu dev gibi büyütüp destanlaştırmıştı. Aslında Kuo-po kısa boyluydu ama kalın kemikli, tıknaz ve güçlüydü. Her taş kendi yerinde ağırdır derler. Kuo-po da Dersim Dağı'nın en ağır kayalarından biriydi. Biz sürgüne gittikten sonra Kivras'ı Sadık Yüzbaşı Kopogi'nin grubuyla yine aracılar kanalıyla ilişki kurmuş ve sürgün edilme şartıyla uzlaşma sağlanmıştı. Sözleşilen günde Kuo-po yanındakilerle ve silahlarıyla ovacığa gelmiş. Çok sevdiği atından ve silahından ayrılamıyormuş. Kivralık bağladığı Sadık Yüzbaşı varılan anlaşmayı bozmak istemediğinden at üstünde silahlı dolanmasına göz yummuş. Ovacık kazasının önündeki düz çayırda atını şaha kaldırmış Kuo-po. Güçlü bahar rüzgarı estikçe at coşuyor, kratın kuyruğu ve yelesi sanki havada dalgalanıyormuş. At ki ne at, sanki bir küheylan, sanki Hazreti Ali'nin düldülüymüş. Ovacık sokaklarında son bir tur attıktan sonra karakolun önüne gelmiş Kuo-po. Atını öperek vedalaşmış karakolun önünde. Atı ve silahı dağdaki özgür yaşamın son iki parçası olduğundan bunlarla vedalaşırken Kuo-po hüzün içindeymiş. Uzun yıllar sahibiyle birlikte yaşamış, terbiye edilmiş atlar sahibinin halinden anlarlar. Atlar hisleri kuvvetli varlıklardır. Kuo-po karakola yönelirken atı hüzünlü hüzünlü kişnemiş. Atın bu hali orada bulunan ovacıklıları duygulandırmış. Karakolun merdivenlerinden çıkarken bir asker Kuo-po'nun omzundaki silahını almak istemiş. O askere, "Buna hakkın yok. Ben silahımı kendim duvara asarım," demiş Kuo-po. "Sen çok yiğitsen gelip bu silahı Yılan Dağı'nda benden alacaktın." Yüzbaşının işaretiyle geri çekilmiş asker. Kuo-po karakolun içine girmiş, silahını öperek kendi eliyle duvara asmış. Böylelikle özgürlüğünü sağlayan son kalıntıdan da ayrılmış. Kivrası olan yüzbaşının odasına doğru yürümüş. Yani kısaca Kuo-po aşiretin en son insanı olarak ovacıktaki Kivrası sırrı yüzbaşı aracılığıyla anlaşarak dağdan ovacığa inmiş ve Kuo-po yanındakilerle birlikte El-Aziz üzerinden kara trenle Kayseri'ye sürülmüş. Zaten Kayseri'den doğusu sürgünlere yasaktı. İzmir, Aydın gibi çok güzel yerler teklif edilmiş Kuo-po'ya. İstersen Manisa Akhisar'a sürülen oğlun Kazım'ın yanına gönderelim demişler. Ama o Dersim'e en yakın sürgün yeri olan Kayseri'yi istemiş. Mümkün olduğu kadar Dersim'e, yani memleketine yakın kalmayı tercih etmiş. Gurbette kalan Dersimlilerin çok severek tekrar ettikleri bir atasözü vardır. Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de "Ah vatan, ah vatan" diye inlemiş. Kuo-po da sürgündeyken hep bülbül gibi vatan özlemiyle inliyormuş. "Evet, dertlerimiz anlatmakla bitecek gibi değildir," dedi Keko. Dersim sürgünü 37'de başladı ve 1939 yılının bahar aylarına kadar devam etti. El-Aziz istasyonundaki kara trenlerin, kara yük vagonları, hayvan vagonları, ayrılarca koyun sürüleri gibi batının değişik vilayetlerine taşıdılar insanları. Dersimliler önce davarlarını, mallarını, mülklerini kaybettiler. Sonra yurtlarını terk etmek zorunda kalıp yaban ellerde göçmen durumuna düştüler. Yıllarca memleket hasretiyle yanıp tutuştular. Birçok aile gibi bizim ailede aşiretle parçalandı. Ben yapayalnız El-Aziz üzerinden Bolu'ya sürüldüm. Sait Hangiller Kastamonu Göycü'ye, Lilogiller İnegöl'e, Cemsigiller Bolu Seben'e sürülmüştü. Küçük yaştayken Bolu'da yapayalnız kaldım. Annemle birlikte sağ kalan kardeşlerim ise Ürgüp'e sürülmüştü. Bolu'da birkaç hafta kaldıktan sonra yardımsever köy muhtarı bana yardımcı oldu. Onun önerisiyle kaymakamlık makamına çıkıp annemin yanına gitmek istediğimi söyledim. Benim aslımı köyümü sorup öğrenen kaymakam, "Evladım, Ben Dersim Ovacık'ta kaymakamlık yaparken senin babanın bana çok yardımı dokundu. Bana çok değerli bir saat hediye etti deyip cep saatini bana gösterdi. Ama seni annenin yanına gönderemem. Benim böyle bir yetkim yok. Ankara'da meclisten çıkan Tunceli hakkındaki sürgün kanununa göre Bolu'da kalmaya mecbursun. Burayı terk edemezsin. Dersim'de sürgünler sürüldüğü şehri veya köyü terk edemezler dedi. Ben çaresizlik içinde kıvrandım durdum. Bütün yollar kapanmış, beni yalnızlıktan kurtaracak bir umut kalmamıştı. Yaşadığım ağır savaş yılları yetmiyormuş gibi anamdan, kardeşlerimden, eş dosttan, halkımdan ayrı kaldım. Yetim bir çocuk olarak yıkıntılı bir odada, gecenin karanlığında yapayalnız, kötü kaderimle tek başıma bırakıldım. Her ne kadar başımı dik tutmak istesem de kural tanımayan, üzüntü ve korku içinde geçen kanlı savaş yılları çocukluk ruhumun ta derinliklerine işlemişti. Hayat boyu silinmesi mümkün olmayan izler açmıştı. Bolu'daki tek odalı viranemde gecenin karanlığında gözlerimi yumduğum gibi kendimi Dersim dağlarındaki kanlı çatışmalar içinde görüyordum. İnsanlar kurşunlanıyor, derelerin suları kıpkızıl akıyor, korkulu ormandaki heybetli korkunç devler etrafımı sarıyordu. Babamın ve kardeşimin kesik başlı gövdeleri karşıma dikiliyordu. Tüm gecelerim kabuslar içinde geçiyordu. Her sabah kan ter içinde uyanıyordum. Elimden tutacak bir dost, derdimi dökecek bir tanış yoktu. Hem Dersim'de yaşadığım ızdıraplar, hem de anneme, kardeşlerime ulaşamama özlemi içimi kavuruyordu. Yalnızlık beni kahrediyordu. Cezaevine atsalar en azından gece sağımda solumda insanlar olurdu. Cezaevi benim için yapayalnız kaldığım bu viraneden daha iyi olabilirdi. Ben her gecenin karanlığında korkulu rüyalarıyla, kabuslarıyla baş başa yaşamak zorunda bırakılmış bir yetimdim. Bu zor şartlarda yaklaşık 6 ay geçti. Bir gün İsmet Paşa'nın Bolu'ya geleceğini söylediler. Ben çocuk yaşta tekrar Bolu kaymakamının makamına gittim. Bolu'ya gelecek olan İsmet Paşa'nın yanına çıkıp durumumu anlatacağımı kaymakama söyledim. Dersim'den babamın dostu olan kaymakam bey de şansını dene, İnşallah ailene, annene kavuşma imkanı doğar dedi. Birkaç gün sonra İsmet Paşa geldi. Bolu'da bir büyük meydanda konuştu. Ben her ne pahasına olursa olsun Bolu'daki bu dayanılmaz hayata son verip aileme ulaşmak için paşanın karşısına çıkıp derdimi anlatmaya kararlıydım. Konuşması bitince kaymakam beyin yardımıyla paşanın yanına vardım. Hiç çekinmeden halimi anlatan mektubu İsmet Paşa'ya uzattım. Paşam, ben Tunceli'den buraya sürülmüş olan yapayalnız bir yetim çocuğum. Ürgüp'e sürülen annemlerin yanına gitmek istiyorum dedim. İsmet Paşa aynen şöyle dedi. Siz de etmeseydiniz, bulmasaydınız. O anda tüm umutlarım yıkıldı. Mektup elimde kaldı. Paşanın yanındaki hanımı, o yetim bir çocuktur, suçsuzdur ve yazıktır deyip benim başımı bir anne gibi okşadı ve durumumu anlatan mektubu elimden aldı. Mevhibe Hanım başımı okşarken ben kadınların erkeklerden daha yupka yürekli olduklarını düşünmeye başladım. Halimi yazdım ve Mevhibe Hanım'a iletebildiğim bu mektubun bana faydası oldu. Aslında babamın kaymakam beye iyi davranmasının yıllarca sonra bana bu gurbet ilde ve en kötü zamanda faydası olmuştu. Kaymakamın sayesinde bu mektup yerine ulaşmıştı. Ürgüp'teki anamın yanında oturma izni verildi. Bir hafta sonra beni makamına çağırdı kaymakam bey, biraz harçlık verdi. Doğuya mal götüren iyi tanıdıkları bir şoförle Ürgüp'e uğurladı. Kamyon şoförünü iyice tembihledi. Seni Allah'a, bu çocuğu sana teslim ediyorum. Elinle annesine teslim etmeden geri gelme dedi. Bu yaşadıklarımdan dolayı ben yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Bu iyi kalpli şoför kaymakam beye verdiği sözü yerine getirdi. İnsanlar dar ve sıkıntılı günlerde yapılan iyilikleri unutamazlar. Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Hala bana çok iyi davranan kaymakam beyi ve beni aileme ulaştıran iyi kalpli şoförü unutamıyorum. Şoförle Ürgüp'e vardığımızda karşımıza çıkan yaşlı bir dede, annemgilin evini bana uzaktan gösterdi. Şoför emin olunca eve girmeden geri döndü. Ben eve varıp kapıdan içeri girdiğimde annem kısa bir süre taş kesildi, dili tutuldu, konuşamaz oldu. Çünkü benim sağ olduğumu bilmiyordu, koşup anneme sarıldım. Evlat kokusunu alınca duygulandı, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. İki gözü iki çeşme, gurbetle yalnızlık ve hasretlik annemin yüreğini dağlamıştı. Birkaç saat sonra annem Dersimce bir ağıda başladı. Annemin sesi bazen yer altından, kayalar arasından, derinliklerden uğuldayarak akan suyun sesine, bazen Dersim dağlarının şiddetli kış rüzgarının Ali Boğaz deresindeki iniltilerine benziyordu. Bu ağıt çok içten, çok hüzünlü ve çok duyguluydu. Bu ağıtta dağların dili vardı, toprak ananın dili vardı, doğanın dili vardı. O anda yakılan köyler, öldürülen insanlar, kurşunlanan bebeler, Dersim ormanlarındaki tüm kuşlar sanki dile geldiler ve hepsi sanki annemle birlikte ağıda katılıp inlediler. Benim yüreğime sanki ateş düştü. Kulağım annemin ağıtında, düşüncelerim Dersim dağlarındaki korkulu savaş sahnelerindeydi. Acı dolu unutulmaz sahneler, babam ve abimin kesik başları, korkulu ormandaki devler. Babam ve abim savaş ortamında acımasız barbarlar tarafından ailemizden koparılıp götürülmüştü. Bizi yetim bırakmışlardı ve bu yoksul ailenin ağır yükü benim omzuma yıkılmıştı. Uzun, dertli ve hüzünlü ağıttan sonra ayrı geçen kara günlerimizi birbirimize anlatmaya başladık. Küçük kardeşlerim bir abi, bir kurtarıcı bulmanın sevinci içindeydiler. O an bizim evde hiç tanımadığım benim küçük kardeşlerimin yaşlarında 3 çocuk daha vardı. Biri erkek, ikisi kızdı. Onlar da bizimle beraber üzülüyordu. Hane halkı gibi hareket ediyorlardı. Bir fırsatını bulup anneme bunlar kim diye sordum. Annem, onlar da senin kardeşlerin sayılır. Şu darı dünyada çağrı naçar kalmışlar. Garibanlar öksüz, çaresiz, kimsesizler. Elaziz'de trene binerken komutan bunları bana verdi. Bu çocuklar Deman aşiretindendir. Deman aşireti bizim aşirete denk cesur bir aşirettir. Biz bu Dersimli öksüzlere sahip çıkmak zorundayız dedi. En zor şartlarda yardıma muhtaç dul bir kadın kendi yetimleri yetmezmiş gibi 3 öksüzü daha evine almış. Dersim'de fedakarlığın sınırı çizilmemiştir derler ya. En iyi örnek annemin bu tavrı olsa gerek. Bu onurlu fedakar anneye saygı duymamak mümkün mü? En kötü şartlarda da olsa yaşam devam ediyor. Yaşam devam etti ve bu öksüzler kardeşlerimle birlikte büyüdüler. Ürgüp'te mahallenin muhtarı beni okula yazdırdı. Evin en büyük oğlu olarak aileye bakmak zorundayım. Ama okula devam edip okuma yazmayı da öğrenmek istiyordum. Bu ağır yüklerin beni ezdiği yetmiyormuş gibi ilkokuldaki arkadaşlarım "Ey haydut, mağara numaran kaçtı?" diye benimle dalga geçiyorlardı. Bizim mağarada yaşadığımızı, haydut olduğumuzu sanıyor ve yüzüme söylüyorlardı. Elbette ki bunu evdeki büyüklerden öğreniyorlardı. Büyükler de gazetelerin ve radyoların tek yanlı propagandasından. Madalyonun öteki yüzünden, bizim çektiğimiz acılardan ve çilelerden onların haberi yoktu. Dersim'deki alışkanlığından dolayı her sabah güneş doğunca güneşe karşı dua ederdi annem. Köylüler bizim Allah yerine ilkel insanlar gibi güneşe taptığımızı komşulara yaymışlar. Bu söylentiler bize ulaştı. Arkamızdan aleyhimizde yapılan tüm bu dedikodular okulda beni çok üzüyordu. Arkadaşlar arasında mahcup oluyordum. Yani sizin anlayacağınız çocukluğumu yaşayamadım. Çocukluğumda hiç iyi bir gün görmedim. Ürgüp'te annemgilin yerleştirildiği ev tüm evlerden biraz uzak ve dağın yamacındaki yemyeşil bahçelerin bağların içine kurulmuştu. Burada tek başına tarihe direnmiş eski ama sapasağlam ayakta duran bir taş yapıydı. Dış duvarları beyaz ve düzgün taşlarla yapılan bu ev, sonradan öğrendik ki 1915'lerden beri bu dağın yamacında yıllarca sahipsiz ve kimsesiz kalmış ama kara kışların en şiddetli rüzgarları bile maharetli Rum ustaları tarafından yapılan bu evin bir tek taşını söküp atamamıştı. Çocukluğumun ve gençliğimin tam 9 yılı bu evde geçti. Yemyeşil dağın böğründe inatla tarihe direnen, bembeyaz duvarlarıyla uzun yıllar yeşillikler arasında yapayalnız kalan bu eve, uzaklardan bakıldığında, elleri kınalıyken kocası kurşunlanmış, beyaz gelinlik içinde korkudan taş kesilmiş bir geline benziyordu. Bu gelin de tıpkı bizler gibi hayata kırgın ve insanlığa küskündü. 21. ayrımın sonu. Sayfa 210.